Ayrım 14. Adam, Yılmaz Özdil. Sayfa 154. Rahmi. Bana sorarsanız, Türkiye'nin en önemli sanayi kuruluşu Rahmi Koç Müzesi'dir. Evet, otomobil fabrikası kuramadım belki ama atlıyorum üstü açık kırmızı Cadillac'a, yanımda bir esmer, püfür püfür savruluyor kıvırcık saçları, gülümsüyor, boğazda turluyorum. Bazen Chevrolet'in direksiyonundayım, hani şu sarı olanı cayır cayır, İzmir kordonda rüzgar yapıyorum. Palangalarla hazine sandıkları çekiyorum korsan gemime, dev çıpayı salıyorum usul usul Galapagos kıyılarına, gecelemek için iyi bir yer demirliyorum. Sessizliğin gürültüsünden uyuyamıyorum, geçiyorum rasathaneye, bakıyorum ta uzaklardaki yıldızlara, işte orada Orion'u avlıyorum. Kafayı çekiyorum bu arada, benim gönlüm sarhoştur mırıldanıyorum, yelkenlerin altında. Kah saltanat vagonunda oturuyorum Abdülaziz'le, kah traktördeyim Atatürk'le birlikte. Aslında uçmaktan korkarım ama iyi pilotumdur aynı zamanda. Atlıyorum tombul fıstığı andıran Douglas'a, sürüyorum göklere, paraşütçüleri ittiriyorum kapısından. İki adım sonra Bahriyeli'yim, tanıştırayım, Uluç Ali Reis'in kaptanı, iniyorum derinliklere. Kimi zaman eczanesinden peri tozları savuruyorum etrafa, kimi zaman giriyorum marangozhaneye, tık tık tık hayallerimi yontuyorum. Hiçbir yere giden oyuncak trenin büyümeyen çocuğu olduğumu hatırlıyorum orada. İşte bu nedenle Türkiye'nin en önemli sanayi kuruluşu nedir derseniz Rahmi Koç Müzesi'dir. Bil vesile, saygıdeğer beyefendinin memleketimizin kalkınmasına yönelik gayretlerinden ötürü şükranlarımızı sunuyorum filan gibi cikletten çıkma uyduruk cümleler kurmak isterdim ama bana ne sanayiciliğinden? Yaşlanmayan düşler üreten, hiç tanımadığı insanlara hayaller armağan eden esaslı biri o. Hayatı kırmızı karanfil gibi yakasına takmış biri. Rahmi Koç, 1930'da Ankara'da doğdu. John Hopkins Üniversitesi'nde işletme okudu. 1958'de Otokoç şirketinde çalışma hayatına başladı. 1984'te bayrağı babası Vehbi Koç'tan devraldı. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı oldu. 1997'de eğitim alanındaki katkılarından ötürü TBMM Üstün Hizmet Madalyası'na layık görüldü. 2003'te koltuğunu en büyük oğlu Mustafa Koç'a devretti. Onursal başkanlığı üstlendi. Yalçın Yücel. Profesör Mehmet Haberal. Türkiye'nin ilk canlı donörden böbrek naklini gerçekleştirdi. Türkiye'nin ilk kadavradan böbrek naklini gerçekleştirdi. Ankara'nın ilk hemodiyaliz merkezini kurdu. Türkiye'nin ilk kadavradan karaciğer naklini gerçekleştirdi. Türkiye'de ilk kez çocuklarda ve erişkinlerde canlı donörden kısmi karaciğer nakli gerçekleştirdi. On binlerce insanımıza yeniden hayat verdi. Başkent Üniversitesi'ni kurdu. Amerikan Cerrahi Birliği onursal üyesi seçildi. Amerikan Cerrahlar Koleji şeref üyeliğine seçilen ilk Türk oldu. Dünya Yanık Derneği Başkanı seçildi. Darbeci diye Silivri'ye tıkıldı. 4 sene 4 ay hapis yatırıldı. Hapisteyken babasını kaybetti. Aman ha, firar eder dediler. Babasının cenaze namazına katılmasına, son görevini yapmasına bile izin vermediler. Profesör Fatih Hilmioğlu, Malatya İnönü Üniversitesi rektörü oldu. Üniversiteye çöreklenen tarikatlarla, cemaatle mücadele etti. Darbeci diye Silivri'ye tıkıldı. 5 sene yatırıldı. Hapisteyken evlat acısı yaşadı. 22 yaşındaki oğlunu kaybetti. Aman ha, firar eder dediler. cenaze günü bile izin vermediler, evlat acısını bile hücresinin duvarına vura vura yaşamak zorunda kaldı, kahrından kanser oldu. Profesör Türkan Saylan, 36 bin kız çocuğunun hayatına dokundu, okumalarını, meslek sahibi olmalarını sağladı, her sene 29 bin üniversite öğrencisine burs veriyordu, 28 kız yurdu, 56 okul yaptırdı, Atatürk ilkelerini ve devrimlerini korumak amacıyla kurulan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin başkanıydı, Kardelen projesiyle toplumsal bilinci arttırdı, Uluslararası Gandhi ödülünü aldı, Vehbi Koç ödülünü aldı, Dünya Sağlık Örgütü'nün danışmanıydı, yılın kadını seçildi. Darbeci diye polis tarafından evi basıldı, kemoterapi görüyordu, rahmetli oldu, miting gibi cenaze töreni yapıldı, sadece AKP hükümeti katılmadı, kızlarımızın eğitimine ömrünü adayan kadının cenazesine, kadın Milli Eğitim Bakanı bile lütfedip katılmadı, çiçek bile göndermediler, başsağlığı bile yayınlamadılar, toprağa verildiği gün AKP yandaşı gazeteler terörist, lezbiyen, fahişe, dinsiz, misyoner, Amerikan ajanı, komünist diye yazdı. Profesör Erol Manisalı, İstanbul Üniversitesi Avrupa ve Orta Doğu Araştırmaları Merkezi Başkanıydı. İstanbul, Hacettepe, Uludağ, Kocaeli, Okan Üniversitelerinde ders verdi. AB'ye giriyoruz yalanlarıyla, küreselleşme palavralarıyla Türk halkının nasıl kandırıldığını ortaya koyan kitaplar yazdı. Demokrasi ödülü aldı. Darbeci diye Silivri'ye tıkıldı, kahrından kanser oldu. Profesör Kemal Gürüz, ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü yaptı. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanlığı yaptı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü yaptı. Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı yaptı. TÜBİTAK Başkanlığı yaptı. YÖK Başkanlığı yaptı. Darbeci diye hapse atıldı, kahrından intihara kalkıştı. Profesör Yalçın Küçük, yazar, ekonomist, tarihçi, siyaset bilimci, dil bilimci, kürdolog, sovyetolog, ömrü boyunca darbeciler tarafından hapse atıldı. Darbeci diye Silivri'ye tıkıldı, 3 sene hapis yatırıldı. Profesör Uçkun Geray, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim üyesiydi. Orman Mühendisleri Odası İstanbul Başkanıydı. Darbeci diye gözaltına alındı. Gözaltındayken rahatsızlandı, hayatını kaybetti. Profesör Kemal Alemdaroğlu, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanıydı. İstanbul Üniversitesi Rektörüydü. Darbeci diye Silivri'ye tıkıldı. 7 ay hapis yatırıldı. Profesör Mustafa Yurtkuran, Uludağ Üniversitesi Rektörüydü. Nutuğu zorunlu ders haline getirmişti. Atatürkçü Düşünce Derneği Başkan Vekiliydi. Darbeci diye Silivri'ye tıkıldı. Profesör Ferit Bernay, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Rektörüydü. Suçu Atatürkçülüktü. Darbeci diye Silivri'ye tıkıldı. Profesör Tayfun Uzbay, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanıydı. TÜBİTAK Tıp Kurulu Üyesiydi. Eczacılık Akademisi Bilim Kurulu Üyesiydi. Roche Araştırma Ödülü kazandı. Eczacılık Akademisi ödülü kazandı. Texas Üniversitesi'nde, Cagliari Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptı. Şizofreni tedavisinde çığır açtı. Geliştirdiği ilaca patent aldı. Milyar dolarla ölçülen formülü milli kalsın diye yabancı şirketlerin astronomik tekliflerini reddetti. Parayı Türkiye kazansın diye TÜBİTAK'la sözleşme imzaladı. Darbeci casus diye içeri tıkıldı, 9 ay hapis yatırıldı. Profesör Yücel Aşkın, Van 100. Yıl Üniversitesi Rektörüydü. üniversiteyi tarikatlardan, cemaatten temizledi. Yolsuzluk yaptığı iftirasıyla lojmanı basıldı. Dedesinin İstiklal Madalyası'na bile kaçak tarihi eser diye zabıt tuttular. Tutuklandı, hapse tıkıldı. YÖK Başkanı Profesör Erdoğan Teziç destek ziyareti için çok sayıda Atatürkçü rektörle birlikte Van'a geldi. Tekbir getiren bir grup tarafından saldırıya uğradı. Tayyip Erdoğan, rektörlerin oraya gitmesi çok çirkin dedi. Profesör Yücel Aşkın'la birlikte tutuklanan Üniversite Genel Sekreter Yardımcısı Enver Arpalı, "Bana nasıl böyle bir kara çalarlar?" dedi. Kahrından intihar etti. TÜSİAD açıklama yaptı. Rektör aşkına sahip çıktı. Tayyip Erdoğan öfkelendi. "TÜSİAD yargıya müdahale ediyor. Yürütme olarak hatırlatıyorum, devreye girilmelidir." dedi. Savcılar devreye girdi. Ankara Başsavcılığı TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mustafa Koç hakkında inceleme başlattı. Profesör aşkına yapılanlar, Atatürkçü bilim insanlarımızın darbeci diye içeri tıkıldığı kumpas sürecinin miladıydı. Profesör Rennan Pekünlü, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü öğretim üyesiydi. TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi'nde akademik kurul üyesiydi. Darbeci diyemediler, türbanlı öğrencilerin eğitim özgürlüğünü engelliyor diye iftira attılar. Bir başka tür kumpas davasıydı. AKP ile cemaatin cankuş olduğu dönemde, AKP medyasıyla cemaat medyasının ortaklaşa organize ettiği algı operasyonuydu. Hapse atıldı, 5 ay yatırıldı. Tüm bunlar yaşanırken, hayatı boyunca rektörlük yapmayan, dekanlık bile yapmayan ama AKP tarafından şak diye YÖK başkanı yapılan Yusuf Ziya Özcan, akademik yıl açılış töreninde ne diyordu? "Amerika'dan domates tohumu alıyoruz. Genetik programlama diye bir şey var. Domates tohumunun içine öyle bir genetik mekanizma yerleştirirler ki, o domatesten yiyen insanlarımız zamanla yavaş yavaş ölür, maazallah milletimizi yok edebilirler" diyordu. Peki bugün ne oluyor? Üniversitelerimizin Fethullahçılar tarafından ele geçirildiği resmen ortaya çıkıyor. Rektörler tutuklanıyor. 1577 dekan açığa alınıyor. Gözaltına alınacak akademisyen sayısı binlerle ifade ediliyor. İnsan merak ediyor. Kim oynadı üniversitelerimizin genetiğiyle? Atatürkçü profesörlerimizi darbeci diye hapse tıkarken kim ekti bu genetiği değiştirilmiş domates tohumlarını? Sayın hükümetimiz Amerikan tohumu darbecileri enseledik filan diye yaygara yapıyor ama AKP tarlasının AKP domatesi değil mi bunlar kardeşim? Yalçın Küçük, 1938'de İskenderun'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. Sosyalist Gençlik Hareketi Fikir Kulübü'nün başkanlığını yaptı. Akademik kariyerini ODTÜ'de başladı. Birmingham Üniversitesi'nde Rus Araştırmaları Merkezi'nde çalıştı. Gazi Üniversitesi'nde profesör oldu. Sabetaizm üzerine toplumu derinden etkileyen kitaplar yazdı. Yücel Aşkın, 1943'te Ankara'da doğdu. Türk tiyatrosunun kurucularından Güllü Agop'un torunuydu. Ankara Devlet Konservatuarı piyano bölümünü bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Ziraat Fakültesinden diploma aldı. Ziraat profesörü oldu. Doğa Sporları Derneği'nin kurucularından oldu. Mağara Araştırmaları Derneği'nin başkanlığını yaptı. 1999'da Van 100. Yıl Üniversitesi rektörü oldu. Soner, kasvetli bir hava var dışarıda, tükürür gibi yağıyor. Güya ampul yanıyor. Odalarda ışıksızım. Şaşırtıcı değil aslında. Kozmik odanın basıldığı, çalışma odalarına kulak, yatak odalarına gizli kamera yerleştirildiği, İnsanları domuz bağıyla öldürüp oturma odalarına gömenlerin halay çeke çeke bırakıldığı, hemşirelerin hastane odasında gözaltına alındığı, laiklik karşıtı fiillerin odağı tarafından yönetilen ülkede adam gibi adamın içeri tıkılması normaldir. Basın odası vardı eskiden, basınç odası var artık. Voivoda var çünkü. iPhone çağı öncesinde, bırak interneti, televizyonun bile olmadığı dönemde, kodaman kelimesinin sözlük anlamıydı Rockefeller. Çaresiz garibanlar gökdelenlerden aşağı atlarken, şahsi serveti 189 milyar dolardı. Gazeteleri oku oku morali bozuluyor, tansiyonu çıkıyordu. Etrafını saran dalkavuklar basın tarihinde görülmemiş bir yalakalık icat etti. Pembe gazete. İçinde tek kelime olumsuz haber barındırmayan güllük gülistanlık. Tek nüsa basılıyor, imparatorluğunu hasta yatağından yöneten Rockefeller'ın kahvaltı tepsisine bırakılıyordu. Ülkenin şahane gittiğini, ekonominin büyüdüğünü, borsanın devamlı yükseldiğini, yoksulluğun bittiğini, işsizliğin azaldığını yazıyordu gazete. Köşe yazarları parayı bastıranın zevkine göre havlayan, yalamaktan dillerinde pütür kalmamış finolardan seçilmişti, vıcık vıcık yağ damlıyordu satırlarından. Dünyanın en zeki adamını dünyadan bir haber hüdüye çevirmişlerdi. Okuyor, gerçek zannedip hayata pembe gözlükle bakıyor, mutlu oluyordu. Gazetecilik dediğin böyle yapılır. Kozmetik odayı örnek alıp oda spreyi sıkmalıydı kokuşmuş ortama. Yanlış yaptı oda. Soner Yalçın 1966'da Çorum'da doğdu. Gazeteciliğe 2000'e doğru dergisinde başladı. Aydınlık ve Sabah gazetelerinde, Show, Star ve CNN Türk televizyonlarında çalıştı. Binbaşı Ersever'in itirafları, Bay Pipo, Efendi, Samizdat gibi çok satan kitaplar yazdı. Madımak katliamını anlattığı Menekşe'den önce belgeseliyle Antalya Film Festivali'nde ödül aldı. Oda TV internet haber sitesini kurdu. Hürriyet'te yazarken Ergenekon kumpasıyla tutuklandı. 22 ay hapis yatırıldı. 2016 itibariyle Sözcü gazetesinde yazıyordu. Tüm delilleri çöken Oda TV davasından yargılanmaya devam ediyordu. Ömer Sami. Noel Arifesi Lefkoşa, Kumsal Mahallesi. Numara 2. Tek katlı bahçeli ev. Saat 22 suları. Hava ayaz. Boğuk tok vuruşlar yırtıyor geceyi aniden. Trok trok trok. Kalleş basıyor. Mürüvvet Hanım lambaları söndürüyor telaşla. Hakan kucağında uyuyor. Bebe 10 aylık. Dalıyor çocukların odasına, öbür koluna Kutsi'yi alıyor, 4 yaşında. Kalk Murat diyor bir yandan. Gözlerini ovuştura ovuştura kalkıyor Murat, henüz 6 yaşında. Eteğinin ucundan tutuyor anasının geceliğini. Dışarıdan hüzün abajuru gibi sızan sokak lambasının cılız ışığında, hayalet misali parmaklarının ucuna basa basa banyoya süzülüp, dördü birden küvete giriyor ve koyun koyuna sarılıyorlar, çıt çıkarmadan, duyulmasın diye nefes bile almadan. Korkunç bekleyiş başlıyor. Bir dakika, iki dakika, üç dakika. Saniyeler, asırlar gibi adeta. Önce şangırtı duyuyorlar. Pencere kırılıyor. Sonra ayak sesleri, salondalar. Vahşi haykırışları geliyor. Ve tekmeyle açılıyor banyonun kapısı. Üç rum. Tarıyorlar, 33 el. Evet, merhum gazeteci Ömer Sami Coşar tarafından çekilen ve hafızalarımıza mıh gibi çakılan o fotoğrafın öyküsü bu. Kanlı Noel. Alnından vurmuşlardı Mürüvvet Hanım'ı. 7 yerinden daha. Murat'tan 3 kurşun çıktı, Kutsi'den 2. Evin direği baba, tabip binbaşı evde değildi o sırada. 103 Türk köyü basılmıştı son 3 günde. Yaralılar vardı. Gönyeli'ye gitmişti göreve. Bir babanın başına gelebilecek en büyük felaketi yaşayan bu tabip binbaşı, evlatlarının cenazesini bizzat kendi elleriyle yıkadı. Minik bedenleri santim santim yokladı. Hakan'da kurşun izi bulamadı. 10 aylık bebecik, vücudunu yavrularına siper etmeye çalışan anacığının altında kalmış, nefessizlikten boğularak can vermişti çünkü. Sonra, Rum taburu vardı oralarda, nizamiyesinde şu yazıyordu: "Cesursan gel al." Türk taburu kuruldu oraya, nizamiyesine şu yazıldı: "Cesurum, geldim aldım." Bugün oralarda utanmadan "Türkiye defolsun gitsin" diye hastir pankartı açan Rum yalakası dal kavuğu lavuk. Yüreğin varsa gel de al. Ömer Sami Coşar 1919'da İstanbul'da doğdu. Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu. Gazeteciliğe Anadolu Ajansı'nda başladı. Cumhuriyet'te, Milliyet'te çalıştı. İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü'nde ders verdi. 27 Mayıs darbesinden sonra 1961'de basın temsilcisi olarak kurucu meclise girdi. Kanlı Noel'de Kıbrıs'taydı. Binbaşı Nihat İlhan'ın Rumlar tarafından katledilen ailesini tek kare fotoğrafla ölümsüzleştirdi. Yaralı bir mücahidin vücudundaki sargı bezlerine saklayarak gizlice Türkiye'ye ulaşmasını sağladı. Milli mücadele basını, ihtilalin iç yüzü, Topal Osman gibi yakın tarihle ilgili kitaplar yazdı. 1984'te Mersin Silifke'de vefat etti. İsmail Kaya, bizim dindar cumhurbaşkanı "Boeing alalım, bize astronot yapın" demiş de, Obama da "Valla sermayesi kurtarmaz, fiş almazsanız belki" demiş filan. Üzülüyor insan. İsmail Akbay, Bursa Trilyeli köy çocuğuydu. Haydarpaşa Lisesi'ni bitirip ABD'ye gitti. Tennessee Üniversitesi'nden fizik mühendisi çıktı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ABD'ye kaçırılan Alman roket bilimci von Braun tarafından seçildi. NASA'daki ilk Türk oldu. 1969'da insanoğlunun Ay'a ayak basmasını sağlayan Apollo projesinde yer aldı. Apollo-Soyuz projesinin yanı sıra uzay istasyonu Skylab'in motor entegrasyonunda çalıştı. Türkiye makam arabası almaktan planöre bile bütçe ayırmazken tam 31 sene NASA'da yöneticilik yaptı. Memleketim için ne yapabilirim diye kafa yorarken iş adamı Kaya Tuncer'le tanıştı. Kaliforniya Berkeley mezunu, Ege Serbest Bölgesi kurucusu, Ellis Adası Şeref Madalyası sahibi, Türk-Amerikan Bilim Adamları Derneği tarafından yılın iş adamı seçilmiş, milyar dolarlık ihracat yapan, binlerce kişiye istihdam sağlayan biriydi Kaya Tuncer. NASA'daki ilk Türk, aradığı Türk'ü bulmuştu. Uzay kampı kuralım dedi. Ve 2000 senesinde birlikte kestiler uzay kampının kurdelasını. Dünyada sadece 5 tane var. İkisi ABD'de, biri Belçika'da, biri Kanada'da, biri Türkiye'de. Sümüklü İzmir'de. Bugüne kadar 10 bini yabancı, 95 bin çocuk eğitildi orada. 45 ülkeden, Almanya'dan, Fransa'dan, Yunanistan'dan, Rusya'dan, Arap ülkelerinden 7-16 yaş grubu öğrenciler geliyor koşa koşa. Böyle bir kampa sahip oldukları için Türk çocuklarına gıpta ediyorlar. Burs var. Adı üstünde kamp. 5 günlük, 6 günlük yatılı programlar da var. Günübirlik programlar da. 10 farklı simülatör bulunuyor. Biri Discovery uzay mekiğinin birebir kopyası. Yer kontrol merkezi var, uçuş canlandırıyor. Sıfır yer çekimi sistemi var. Ayda yürüme hissi yaşanıyor. Mars kolonisi var. Mars'a inen anka kuşunun paletli robotu var. Ben kullandım mesela. Yetişkinlere de açık çünkü. Eğitim kadrosu, Türk ve Amerikalı uzmanlar. Roket bilimi, fiziğin, kimyanın temel ilkeleri öğretiliyor. Roket yapılıyor, roket fırlatılıyor. Astronomi, meteoroloji, teleskop, telsiz, radar, topraksız ortamda bitki yetiştirme gibi dersler. Müze var. Astronotlar geliyor, ders veriyor. Yaşadıklarını anlatıyor. Discovery uzay mekiğinin kaptanı Steve Lindsay, infilak etmeden önce Challenger uzay mekiğinin pilotu olan John McBride, Discovery'ye gidip Mir uzay istasyonunda biyolojik deneyler yaparak Atlantis uzay mekiği ile dönen ve uzayda en uzun süre kalan kadın unvanına sahip Shannon Lucid. 3 defa giden, dünya etrafında 10 milyon kilometre yapan Charles Walker. İnfilak etmeden önce Columbia uzay mekiği ile 381 saat uçan Jay Bucky. Rus kozmonot Yuri Baturin. Burada eğitim gören çocukların ufku genişliyor, bilime yöneliyorlar. Astronot çıkarırsak elbette badem olmayacak. Hava kuvvetlerimizin yetenekli pilotlardan biri olacak. Ancak Türkiye uzaya dair gelişme kaydederse, yazın bir kenara, bu çocukların arasından çıkacak. Ve şimdi sıkı durun. Türkiye'deki uzay kampının sponsorlarından biri kim biliyor musunuz? Boeing. Bizim dindar cumhurbaşkanı, Boeing alalım bizi uzaya götürün diyor. Halbuki aynı Boeing bizim çocukları uzaya götürmek için üste para veriyor, haberi yok. E hal böyleyken yazmadan olmaz. Amerikalılar 1977'de insansız araç Voyager'ı uzayın derinliklerine göndermiş, gönderirken de 55 ülkenin lisanından mesaj yüklemişti. Türkiye'nin düşüne düşüne uzaylılara gönderdiği mesaj şuydu: Sayın Türkçe bilen arkadaşlarımız, sabah şerifleriniz hayır olsun. Hem vallahi hem billahi. Tahminim bugün yarın cevap gelir uzaylılardan. Sayın Türk arkadaşlarımız, uyanın da balığa gidelim. İsmail Akbay, Kaya Tuncer. İsmail Akbay 1930'da Bursa'da doğdu. NASA tarihine geçti. 2003'te Alabama'daki evinde yangın çıktı. Dumandan boğularak vefat etti. Amerikalı eşini alevler arasından çıkarmıştı. Köpeğini kurtarmaya çalışıyordu. Kaya Tuncer 1937'de Trabzon'da doğdu. ABD, Kanada ve Suudi Arabistan'da mega inşaat projelerine imza attı. 1990'da İzmir Gazi Emir'de Ege Serbest Bölgesi'ni kurdu. 20 bin kişiye istihdam sağladı. 2012'de Los Angeles'ta vefat etti. Gazi Emir Merkez Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Los Angeles'ta toprağa verildi. 14. ayrımın sonu. Sayfa 165.